Ayrım 7.
Sayfa 58. Angkor Wat kendi içinde küçük bir kent. 82 hektarlık bir alanı kaplıyor ve 1 kilometre boyunca uzanan ön ve arka galerileri insana sonsuzluk duygusu veriyor. Tapınağın içinde ilerledikçe yükseliyorum. Manevi anlamda demiyorum, basamakları çıkarak yükseliyorum. Kulelerin yerden yükseklikleri 55 metre. Yükseldikçe yeni galeriler, yeni heykeller, kabartmalar keşfediyorum. Ve lotus çiçeğinin taç yapraklarını oluşturan balkonlarda dolaştığımı aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum. Burada her şey simetrik. Sağda ne varsa solda da aynısı, önde ne varsa arkada da aynısı var. Sonsuz bir uyum ve huzur. Burası tüm simgelerin katlana katlana çoğaldığı yer. Simgeler dilini çözerek mimariyi kavramaya çalışıyorum. Beş kulenin ortasındaki en yüksek kule Hint mitolojisinde dünyanın merkezi sayılan Meru Dağı. Kulelerin çevresindeki duvarlar, Meru'yu çevreleyen dağlar, geçip geldiğim göl, dünyanın sonundaki okyanuslar. Evren, Meru Dağı'nı, tanrıların yaşadığı o kutsal dağı çevreleyen altı toprak çemberden, yedi okyanus çemberinden oluyordu ya, işte onları aşıp ulaşmıştım lotus kulelere. Lotus çiçeği biçiminde beş kule, çünkü Meru Dağı'nın beş tepesi var. Ama buraya damgasını vuran hiç kuşkusuz Apsaraslar. Apsaras yani Tanrı Katı'nın kutsal dansçı kızları. Üstleri çıplak, altlarında bir sarong yani bir çeşit peştemal sarılı. Büyük göğüsleri, incecik belleri, geniş ve kıvrak kalçaları, zengin takıları, dolgun dudakları ve çapkın gülümsemeleriyle taş duvarlarda dans etmeyi sürdürüyorlar. Saymadım elbet ama bu tapınakta 1800 apsaras varmış. Her birinin saçları, takıları, duruş ya da hareket biçimi birbirinden farklı. Çok çok eskidendi. Ya çocuktum ya çocukluktan yeni çıkmıştım. Gözleri beni terk etmeyen, bakışlarıyla beni tutsak kılan, dokunmak isteyip de bir türlü yanaşmamadığım o yüzün çevresinde hep birbirinden güzel kadınlar olurdu. Büyük göğüsleri, incecik belleri, geniş ve kıvrak kalçaları, zengin takıları, dolgun dudakları ve baştan çıkarıcı gülümsemeleri olan kadınlar. Onlara benzemediğim için ne çok acı çekerdim. Ve böyle anlarda içimden keşke erkek doğsaydım, keşke erkek doğsaydım der dururdum. Angkor Wat'ta karşımda gökyüzünün ya da cennetin kutsal ve işveli güzellerini, apsarasları, onlarcasını, yüzlercesini bir arada görünce yine çocukluk günlerime gittim. Belki beni hala terk etmeyen Jayavarman'ın bakışları, belki de apsarasların baştan çıkarıcılıkları ve zengin takılarıydı beni o günlere götüren. Ama bu kez acı çekmiyor, gülüyordum. Ve için için keyifle karşımdaki hem cinslerimin güzelliğinden kendime pay çıkarıyordum. Çevremde böylesine görkemli bir geçmiş dururken kendi küçük geçmişime dalmanın sırası değil. Angkor Wat kendi içinde bir bütündü ve Hint mitolojisindeki, Budizm'deki evreni simgeliyordu. Din ve inançlar mimariyi oluşturuyor, yapıyı biçimlendiriyordu. Tıpkı bunun gibi antik Angkor Thom kenti de yani Büyük Angkor da evreninin simgesiydi. Büyük ölçekte bakıldığında bu kez Angkor Wat, Angkor Tapınağı, Meru Dağı'ydı. Çevresine yerleştirilen öteki tapınaklarsa Meru Dağı'nı çevreleyen kara ve deniz çemberleriydi. Tapınakların birbirlerine uzaklıkları, kapladıkları alanlar, duvarların yüksekliği, kemerlerin genişliği, geçitlerin uzunluğu, tüm ölçüler Hint mitolojisindeki kutsal sayılarla uyum içinde. Çevredeki tapınaklar. Bir tapınak Tanrı Shiva'nın özüne yani erkeklik organına adanmış. Tapınağın labirentlerinde kaybolurken karşınıza habire havaya dikilmiş falik simgeler çıkıyor. Bir başka tapınak Buda'yı yağmurdan koruyan kutsal yılan Naga'ya adanmış. Naga kimi yerde beş başlı. Beş başını yan yana uzatıp her bir başını kobralarınki gibi şişirdi mi harika bir şemsiye görevi görebiliyor. Ama Naga kimi yerde de yer altında yaşayan şeytanlarla özdeşleşiyor. Bir başka tapınak Tanrı Vişnu'nun ulaşım aracı olan mitolojik kuş Garuda'ya adanmış. Bir yerde Garuda pençeleriyle bir Naga yakalamış götürüyor. Anlıyorum ki bu yeraltı dünyasının yılanı. Bir başka yerde Garuda Naga'yı neredeyse baş tacı etmiş. Anlıyorum ki bu Naga Tanrı Vişnu'nun okyanus üzerinde uyuduğu sırada altına kıvrılıp onu boğulmaktan kurtaran Naga'dır. Tapınaklar arasında filler terası gerçek ölçekte fil kabartmalarıyla donatıldığı için bu adı almış. Biraz ileride cüzzamlı kralın galerileri. Bence dedikodu. Kralın cüzzamlı olup olmadığı bilinmiyor ama heykelinin çok erken zamanlarda yağmalanmaya başladığı biliniyor. Ve bana kalırsa cüzzamlı gibi görünen kral değil, kralın heykeli. Bu çok sesli, çok renkli mitoloji ve inanç dünyasından tanrılar, krallar, insanlar ve hayvanlar yelpazesinin göbeğinden biraz yanlara doğru açılıyorum. Görmem, mutlak görmem gereken iki tapınak daha var. Biri Banteay Sirei adını taşıyor, kadınlar sitesi demek. Ötekilerden çok daha küçük olan bu tapınağın özelliği, kızıla çalan bir taştan yapılmış olması ve neredeyse barok diyebileceğim taş işlemeciliğinin en mükemmel, en ayrıntılı örneklerini sunması. Ve öteki, Top From tapınağı. Ama önce biraz soluklanalım. Angkor Antik Kenti, Angkor tapınakları arasında dolaşırken, tropik ormanların göbeğinde olduğunuzu bir an olsun unutmuyorsunuz. Her ne kadar artık filler ve maymunlar size eşlik etmiyorsa da, iç savaşta onlar da tükenmiş, gözlerin değdiği her yeşil, kulağa gelen kuş sesleri, dev ağaçların, dalların sesleri her an gerçeği anımsatıyor. Ama yine de böylesine şaşırtıcı bir olay beklemiyordu. Şaşırtıcı olay dediğim ağaçlar ile taşların yüzyıllar boyu süren savaşı. Ama bu savaşı kavrayabilmek için önce Angkor'un kaybolması ve yeniden keşfedilmesi gerek. Kemer Krallığı 15. yüzyılda komşu Siam'ın saldırılarıyla zayıfladı. Taylar önce Kemerlerin dillere destan su yollarını, barajlarını ele geçirdi. Sonra tarıma el koydu. Çok geçmeden kıtlık başladı ve Kemerler başkentlerini güneye, Phnom Penh'e taşımaya karar verdiler. Siam ile Kemerler arasındaki savaş 100 yıl sürecekti. 100 yılın sonunda Angkor toptan terk edilmişti. Angkor tam 400 yıl sürecek bir sessizliğe büründü. Bu 400 yıl boyunca orman büyüdü. Bu 400 yıl boyunca ormandaki tüm hayvanlar krallığını ilan etti. Hayvanlar tapınaklara yerleşti. Tapınaklar hayvanların inleri, yuvaları oldu. Hayvanlar ormanı, ormanın dokusunu, çevredeki bitki örtüsünü tapınaklara taşıdı. Kuşlar bir çatıdan öteki çatıya tohumlar taşıyıp durdu. 400 yıl sürecek bu faaliyet sonucu Angkor kaybolacaktı. Öyle oldu, Angkor kayboldu. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak Angkor Fransız gezginler aracılığıyla yeniden keşfedilmeye başlandı. Bugün benim gördüğüm Angkor, orman temizlendikten sonra ortaya çıkarılandı. O gün bugün, savaşlardan fırsat kaldıkça, buraya aktılan uluslararası kaynaklarla temizleme işlemi sürdü ve hala sürüyor. Daha ormandan kurtarılmamış çok eser var. Tapınaklar içinde bir tapınak, Tarom Tapınağı, yalnız bir insanın geçebileceği kadar temizlenmişti. İşte şaşırtıcı olayı orada yaşadım. Bugüne dek benzerini hiç görmediğim ağaçlarla taşların savaşına orada tanık oldum. 400 yıl boyunca kuşlar tohumları, öteki hayvanlar bitki örtüsünü taşıyıp durdu ya. Ağaçlar, özellikle de yaban incir tapınakların çatılarında, tepelerinde büyüyüp yeşermeye başladı. Ağaç dalları gün ışığına, güneşe uzanır oldu. Dallar gün ışığına uzana dursun ama ya kökler? Kökler suya muhtaç. Su toprakta, su toprağın derinliklerinde. Ve kökler tapınakların tepesinden aşağılara doğru uzanıp suyu arar oldu. Kökler çatıdan üçüncü kata, üçüncü kattan ikinci kata, oradan galerilere, balkonlara, oradan birinci kata, zemine yürüdü durdu. Ta ki toprağa ulaşıncaya dek. Sonuç çarpıcı. Kim yerde 30 metre yükseklikteki bir duvarın ya da su kemerinin en tepesinden yere ulaşıyor kökler ve sonra toprağın arasında kayboluyor. Kimi yerde kökler, dev heykelleri, dev yapıları, dev taş duvarları ortadan ikiye, dörde ayırıyor. Kökler iki taş arasından kendine yol bulamadı mı? Taşı parçalamış, yol buldu mu kilometrelerce yürümüş gitmiş. Köklerin toprağa her ulaştığı yerden yeşiller yeniden fışkırmış. Dallar, kökler, yeşiller ve taşlar birbirine kenetlenmiş. Müthiş bir savaş, müthiş bir aşk. Şu yazdığım son sözcük üzerine içimde bir kıpırtı. Hey Tanrı Brahma ya da Kral Jayavarma, neredesin? Hey çocukluğumun Tanrı gibi kralı, kral gibi tanrısı, ya sen nerelerdesin? Günlerdir, gecelerdir Angkor antik kentinde seni aradığımın farkında değil misin? Ne biri ne öteki yanıt vermedi. Oysa her akşam, her gün batımında böyle sesleniyordum. Boşluğa, önümde uzanan kızıllığa ve sonsuzluğa fırlatıyordum sözcükleri. Tanrılarla insanlardan haşır neşir olduğu kabartmalara, ağaçlarla taşların sarmaş dolaş olduğu alanlara, tapınakların arasına yolluyordum özlemimi, hasretimi. Ne biri ne öteki yanıt vermedi. Önceki akşam yine seslendim. Ağaçların arasından iki çocuk çıka geldi. Ellerimden tutup beni güneş batarken ışığın ve renklerin değişimini en iyi izleyebileceğim yere götürdüler. Üçümüz Angkor Wat'ın karşısında lotus çiçeklerini andıran beş kulenin karşısında, tapınağın önündeki suyun karşısında çimenlere oturduk. Sırtımızı kıpkırmızı çiçek açan ateş ağaçlarına dayadık ve güneşin batmasını beklemeye başladık. Gözümüzün önünde lotus çiçekleri çoğaldı, gerçek lotus kulelerine sudaki yansımalar eklendi. İki küçük arkadaşım elleriyle sudaki lotusları titretip durdu. Sudaki titreşim ile seslerindeki kahkahaların titreşimi birbirine karıştı. Konuşabileceğimiz ortak bir dilimiz yoktu ama yine de birinin adının Van, ötekinin tisi ise Çam olduğunu anladım. Sonra hem onlar hem ben biraz daha gayret gösterdik. Van'ın altın parıltısı, Çam'ınsa ay ışığı demek olduğunu anlattılar bana. Güneş arkamızda bir yerlerde batmıştı. Karşımda dev tapınağın değişik renklerine, kızıllaşan taşlarına, Van ve Çam yani altın parıltıları ve ay ışığı karışmaya başlamıştı. Angkor kentinden ayrıldım. Gördüklerimi içime sindirebilmek için Chong Keas köyüne gidiyorum. Chong Keas, kemer dilinde gölün ucu demek. Gölün ucuna gitmek üzere yola koyuldum ama yol bitti. Göl dediğim biliyorsunuz işte, Tonle Sap Gölü. Yol bitti çünkü yağmur mevsimi henüz başlamamıştı. Kuru mevsimde Tonle Sap Gölü 10 kat küçülüyor. Kuru mevsimde su derinliği 10 kat azalıyor. Yağışlı mevsimde göl 10 kat büyüyor, genişliyor ve derinleşiyor. Kuru mevsim ile yağışlı mevsim arasında acıların, sevinçlerin ağırlığı değişmiyor. Korkuların ya da aşkların da. Ama yine de kuru mevsim ile yağışlı mevsim arasında harcanan emeğin ölçüsü değişiyor. Sular çekilirken geriye müthiş bir servet bırakıyor. Tonlarla balık. Şimdi sular çekilmiş, balıklar toplanmış. Geriye yosun, fosil, deniz kabukları ve balık artıklarıyla kaplı bir çöl kalmış. Bir motosikletlinin arkasına atlayıp susuz gölü boydan boya geçiyorum. İşte gölün ucundayım. Chong Keas köyünde. 5000 kişiyi barındıran gölün ucu yüzen bir köydü. Evler yüzüyordu, okul yüzüyordu, kahve, köy lokantası yüzüyordu, bakkal manav yüzüyordu, köy karakolu, köy meydanı yüzüyordu. Yüzen bütün bu yapılar demir atmıştı. Yapılar alıp başlarına gitmesin diye, pupa yerken yol almasın diye, sağa sola dümen kırmasın diye demir atmıştı. Tek katlı ahşap yapılar iki kenarlarından iki bambu çubukla gölün dibine demir atmıştı. Evin yerini değiştirmek istediklerinde, bakkalı bir başka köşeye taşımaya niyetlendiklerinde bambu çubuğu içeri almak yeterliydi. Yağışlar başladığında köy nasılsa yine yer değiştirecek ve gölün yeni ucuna yerleşecekti. Her evin önünde yere göl dibine saplanmış birkaç bambu sopanın üzerine ahşap ve toprak teraslar kurulmuştu. Bu teraslarda domuz, tavuk, horoz besliyor, domates, biber, maydanoz yetiştiriyorlardı ve her evin damında balık kurutuluyordu. Yüzen okul, yüzen alışveriş merkezinden, yüzen kahvelerden daha uzak bir köşede ise balık çiftlikleri yer alıyordu. Kamboçya halkının %20'si ekmeğini balıktan çıkarıyordu. Ve bu köy benzeri yüzlerce köyden yalnızca biriydi. Ben de bir kayığa binmiş yüzen köyde dolaşırken hemen hemen her evden çağrılar, davetler alacaktım. Ve bir kez daha Angkor tapınaklarında, taş duvarlardaki kabartmalarda izlediğim sahneleri yeniden izlemek, taştaki yüzlerin tıpatıp eşlerine şimdi burada gölün ucunda yeniden hayran olmak fırsatını bulacaktım. Yüzen kahvelerden birine yerleştim. Bugüne denk Angkor'un kaybolmalarını, yeniden bulunmalarını düşünüyorum. 19. yüzyılda Angkor'a gelen ilk Fransız misyonerler ormandan başka bir şey görememişlerdi. Fransız askeri komutanlarsa ormanın altında vahşilerin bıraktığı bir takım ilginç taşlardan söz etmişti. Evet, kullanılan sözcük aynen buydu. Le sauvage, yani vahşiler. Oysa daha 13. yüzyılda Çinli gezgin yazar Zhu Da Quan Angkor'u görmüş ve günlüğünde duvarlar içindeki kenti ayrıntılarıyla anlatmıştı. Ama Batı'nın bundan haberi yoktu. Fransız gezginlerin geliş gidişleri ve doğa bilimci Henry Mouton'un Angkor'da gördüklerini yazması, yazılarının ve çizimlerinin İngiltere'de yayımlanması sonucunda Angkor yeniden keşfedilmeye başlandı. Henry Mouton 1858-1860'da Angkor'a gelmişti. Angkor'u görmeden ölünmez diye yazdı ve bir yıl sonra 1861'de öldü. Bulguları 1864'te Royal Geographical Society tarafından yayımlandı. Ancak vahşiler sözcüğü 1900'lerin başına dek kullanılacaktı. Fransız Çin Hindi sömürgesinin amirali, buralarda 3. Napolyon'un Louvre'una benzer bir şeyler var diye ülkesine haber yolladığında, geçmişte böyle bir şeyler yaratan insanları sömürgelerine katmak Fransızlar için kaçınılmaz olacaktı. 100 yıl sonra Kemerlerin lideri Pol Pot Angkor'u görüp insanlarımız bunu gerçekleştirdiyse daha ne mucizeler yaratabilir deyip yaşamı sıfır noktasına döndürmek istemişti. ve bunun için tüm birikimleri yok etmeye karar vermişti. Pierre Loti 3 gün kalmıştı Ankor'da. Ankara Yolculuk kitabında 1912 buradaki büyülü havayı anlata bitiremedi. Ve her fırsatta Fransızlara elinizi ayağınızı çekin buradan diye haykırmaktan geri kalmadı. Katolik yazar, şair Paul Claudel ise Angkor'da gördüğü Shiva'nın erkeklik organına adanmış tapınak ve tüm duvarlara işlenmiş yarı çıplak apsaraslar karşısında öfkeden çıldırdı. Öfkesi günlüğünde şöyle belirtilecekti. Bugüne dek gördüğüm en günahkar, en lanetli yer. Orası şeytanın egemenliğinde. Hasta oldum, midem bulandı. Angkor Wat'ın lotus çiçeğine örnek alan Meru Dağı'nın simgeleyen kulelerini de ananasa benzetmişti Paul Claudel. Oysa heykeltıraş Rodin, ki Claudel'in kız kardeşi heykeltıraş Camille'in büyük aşkıdır, her fırsatta apsaraslarının resmini çizmekten, onları yüceltmekten geri kalmadı. Kamboçya kraliyet dansçılarını Paris turnesinde izleyen Rodin, onları çizgileriyle ölümsüzleştirdi. Somerset Maugham'a göre Angkor'un güzelliğinin yüreğe dokunması için gün batımının ya da ay ışığının yansımaları kaçınılmazdır. Bu yüzyılın başından beri Angkor'a gelen her insan çaldı, çırptı. Koca tapınakları götüremeyeceklerinden heykelleri alıp götürdüler. Heykeller büyük geldiğinde başlarını ayırıp götürdüler. Bugün Fransız müzeleri Angkor eserleriyle dolu. Ama en ünlü hırsızlık André Malraux'unki. Fransız yazar, düşünür, sanat aşığı, sanat eleştirmeni, yaşamının sonunda Kültür Bakanı Malraux, 22 yaşındayken karısıyla birlikte gitmişti Angkor'a. Kazı çalışmalarında bulunmak için izni de vardı. Ama kazı sırasında beğendiklerini alıp götürmek için izni yoktu elbet. André Malraux, Kadınlar Tapınağı diye bilinen ve kadınlara adanmış olan Bante Stray Tapınağı'na hayran kaldı. Buraya dek şaşılacak bir şey yok. Gerçekten de hayran kalınamayacak gibi değildi bu tapınak. Malraux buradan çıkardığı dev parçaları Fon Pen'e taşıttı. Bu parçalar birleştirildiğinde tapınağa adını veren kadın heykellerden biri çıkıyordu ortaya. Ancak gemiye yükletirken yakalandı. Malraux tutuklandı, yargılandı, hapse mahkum oldu. Fransa'ya dönen karısı tüm sanat çevrelerini ayağa kaldırdı. Derken Fransa'dan sömürgeye baskılar başladı. Malraux Kamboçya'da sömürgecilik aleyhine ateşli nutuklar attı ve serbest bırakıldı. Bu olaydan geriye Malraux'un yazdığı Büyük Yol 1930 ve Fransız Uzak Doğu Okulu'nun Kadınlar Tapınağı üzerine yayımladığı dev bir albüm kitap 1930 kaldı. Ben sanatçı değilim. Kendi birikimlerimle baktım Angkor'a ve insanoğlunun yaratıcı gücüne bir kez daha hayran oldum. Gördüğüm geçmişin görkemi ve bugünün Kamboçya'sının umuduydu.